Ayrım 24, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 267. Alparslan Arslan'ın Ergenekon örgütüyle ilgili sorulan sorulara verdiği yanıtlardan da birkaç örnek yazayım. Bakalım kimleri tanıyor, kimleri tanımıyor. Celseno 116. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel. 27 el bombasının bulunduğu iddia edilen Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde herhangi bir irtibatınız var mı? Sanık Arslan, akrabalarım var, işte tanıdıklarım var, sürekli gidip geliyorum ama bu tip konularla ilgili olarak yakalananlarla ilgili hiçbir şeyim yok, irtibatım yok. Oktay Yıldırım mesela, duymuşum medyadan ama bir irtibatım yok, tanışıklığım yok, tanıdığım yok. Savcı Pekgüzel, siz bu dava sanıklarından Veli Küçük'ü tanıyor musunuz? Sanık Arslan, medyadan ve burada gördüm, yani evvelden hiç görmüşlüğüm yoktu, sadece Muzaffer Tekin'i tanıyorum. Savcı Pekgüzel, Muzaffer Tekin ile ne zaman tanıştınız? Sanık Arslan, o olaylardan bir yıl evvel tanıştık. Savcı Pekgüzel, ne vesileyle, kim tanıştırdı? Sanık Arslan, Doğuş Faktoring vardı Dudullu'da, İstanbul Dudullu'da, vesilelerle ben bunlara tanışmıştım. Aralarında iyi insanlar var yani, faktoring ama iyi insanlar var. Yani içlerinde, bunların vesilesiyle birkaç defa ismi geçti, Muzaffer Komutan, Muzaffer Komutan falan. Ben de devlet, millet, vatan, ülke, ülkücülük falan bu konulara şeyim yani, ilgiliyim. Alakalı bir insanım hasbelkader ha. Kadıköy'de ofisleri Rıza Petrol. Rıza Petrol adliyeler falan da hep o bölgelerde zaten. Yani Bahariye'de benim ofiste çalıştığım ofis de Bahariye'deydi. Vesileyle bu Ayhan Parlak vesilesiyle zannedersem, tam hatırlamıyorum. Bir vesileyle gittik oraya, tanıştık. Savcı Pekgüzel, telefonla görüşmeniz oldu mu? Sanık Arslan, müsait misiniz komutanım, ona göre gelirim. Değilseniz gelmem, gidip rahatsız etmenin bir anlamı yok. Savcı Pekgüzel, tek başınıza mı giderdiniz, yanınızda kimse olur muydu? Sanık Arslan, yalnız gitmeye özen gösterirdim ama yani hallendiğiniz zaman, anlatabiliyor muyum? Birilerini götürmeniz lazım ki karşılıklı bir şey olsun, alışveriş olsun yani. Yani gör, ilgilenenler var, boş değiliz yani. Ne ben boşum ne sen boşsun, ne gittiğimiz adamlar boş, ilgilenenler var. İster büyük ister küçük, affedersiniz, küçük gör, anlatabiliyor muyum? Böyle insanlar var yani. Yani yaşlı bir asker vardı orada, gördüm, çok mutlu oldum. Adamın halini görmek yetiyor. Yaşam kaynağı, beyaz saçlı bir adam, yaşam kaynağı yani. Askerleri sevmiyorum. 28 Şubat sürecinden dolayı nefret doluyum. Hala da içimde kin var yani. Savcı Pekgüzel, Muzaffer Tekin'in bürosunda hangi konuları konuşuyordunuz? Sanık Arslan, bu tip konular, yani bu konularda fikirlerimi ben açıklıyordum. Yani mesela, anlatabiliyor muyum? Kıbrıs meselesi yani, gönder oraya 20 tane eğitimli genç, altını üstüne getir, sağlam bir Kıbrıs ortaya çıkar. Her yerden Avrupa Birliği ile vurmanın bir anlamı yok. Öyle kalite bir hale gel ki, aş Kuzey Kıbrıs'ı, Güney Kıbrıs'ı aş yani, aş orayı ya. Anlatılanlar o, gidip görmedim ama Türkiye hala Kıbrıs'la uğraşıyorsa büyük problem yani. Savcı Pekgüzel, Muzaffer Tekin ile görüşmeleriniz ne zamana kadar devam etti? Sanık Arslan, toplam 3-5 defa görüştük. Savcı Pekgüzel, telefon görüşmesi olarak en son Kasım 2005 tarihinde görüşmeniz var. Sanık Arslan, savcı bey, tam hatırlamıyorum ama telefon görüşmelerimin temel sebebi ofisine gitmeden önce müsait olup olmadığını öğrenmek. Müsaitse gitmek, değilse gitmemek. Savcı Pekgüzel, İbrahim Özcan savcılık ifadesinde Muzaffer Tekin'in bürosunda ayrı bir bölümde bazen gizli toplantılar da yapılıyordu. Bu toplantılara beni almazlardı. Genelde Muzaffer Tekin, Hüseyin Görü, Mehmet Fikri Karadağ ve Mehmet Zekeriya Öztürk ayrı bir yerde konuşuyorlardı. Ne konuştuklarını bilmiyorum diyor. Böyle gizli toplantı yapıldığına siz şahit oldunuz mu Muzaffer Tekin'in bürosunda? Sanık Arslan, hayır, hayır, hayır. Muzaffer Tekin'le Danıştay, Cumhuriyet, bombalama, silahlanma, bunlarla ilgili konuşmuşluğum yok yani. Savcı Pekgüzel, Sedat Peker'i tanır mısınız? Sanık Arslan, medyadan tanıyorum. Savcı Pekgüzel, Kemal Kerinç sizi tanıyor musunuz? Sanık Arslan, medyadan tanıyorum. Aynı şeyleri kendisine de söyleyebilirim. Edepli, adaplı bir insan gördüğüm kadarıyla. Samimi söylüyorum, düzgün bir adam yani. Sempatim ve sevgim olan bir insan, başka bir şey yok. Savcı Pekgüzel, sizin herhangi bir derneğe veya kuruluşa üyeliğiniz oldu mu hiç? Büyük Hukukçular Birliği isminde bir dernekten haberiniz oldu mu? Sanık Arslan, büyük ihtimalle bu Kemal Bey'in oluşturduğu birlik ama yok, yani benim onlarla bir irtibatım yok. Savcı pek güzel. Kuvva-i Milliye 1919 isminde bir dernek duydunuz mu? Sanık Arslan. Abi yok, sadece tanıdıklarım vardır. Sadece sohbete giderim. Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın. Osman Yıldırım Ankara cezaevinde tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde Veli Küçük ile tanıştığını hem de eskiden itibaren tanıştığını söylüyor. Siz en azından 2003 yılından itibaren birliktesiniz. Size böyle bir şeyden bahsetti mi? Sanık Arslan. Hayır, yani ben konuştuğumuzda Veli Küçük sohbeti sürekli geçer. Ülkücü camiada devletin, derin devletin, siyasetin, mafyanın konuşulduğu benim bildiğim. Yani şahit oldum. Kendisi kabul eder veya etmez bilemem de ismi geçer, anlatabildim mi? Ben de uzaktan kendisine saygı duyduğum bir insan. Saygı, başka bir şey yok. Saygı duyduğum bir insan, başka diyeceğim bir şey yok yani. Emekli olduğunu, emekli ettirildiğini, ben bu konuda çok kızmışımdır yani. Kendisinin kabullenip kabullenmemesi çok umurumda değil ama Veli Küçük ismi Türkiye'de bir şeydir, yani bir semboldür. Alparslan Arslan duruşmalar sırasında yer yer kavga çıkardı. Kavga ettiklerinden birisi babası İdris Arslan'dı. Sanık Arslan, ulan Allah kurban olmayan piç, defol. Şerefsiz kimsin lan, sen sikinin ucundan düştüm diye oğlun muyum lan, puşt. Ben Allah'ın fedaisiyim ulan, senin sikinle mi uğraşacağım? Siktir ol git buradan. Alparslan Arslan'ı duruşmalar sırasında en çok kızdıranlardan biri liderim dediği Süleyman Esen'di. Süleyman Esen Alparslan Arslan'la bir ilişkisinin olmadığını söylediğinde Alparslan Arslan onu yalancılıkla itham etti, küfretti. Tanık Süleyman Esen. Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben sanık Alparslan Arslan'ı yalan beyanı ve iftirasıyla dosyaya dahil edildim. Ben sanık Alparslan Arslan'a bomba vermedim. Cumhuriyet gazetesinin bombalanması olayından, Danıştay saldırısı olayından bilgim ve haberim yoktur. Sanık Alparslan Arslan söz almadan konuştu. Allah'tan korkmuyor, kalabalıktan utanıyor. Korkuyor terbiyesiz, şerefsiz, haysiyetsiz. Mahkeme başkanı, tamam sus, tamam oturduğun yerden konuşma, otur. Sanık Alparslan Arslan söz almadan konuştu. Allah'ın huzurunda sen böyle konuşmaya utanmıyor musun? Mahkeme başkanı, Alparslan dinle biraz, otur, tamam. Sanık Alparslan Arslan söz almadan konuştu. Uyku nasıl varsa, konuşmak nasıl varsa, ölüm de Allah'ın emri. Kimi suçluyorsun? Piçlik yaptın lan, terbiyesiz yalancı, Allah'tan utan. Tanık Süleyman Esen. Evet efendim, doğrudur. Alparslan Arslan benim telefonumu işte ben tutuklanmadan bir ay önce zaman zaman alıyordu. Değişik yerlere arıyordu. Sanık Alparslan Arslan söz almadan konuştu. Ne kadar soysuz bir adamsın ya. Alparslan Arslan ile Osman Yıldırım'ın duruşmada sürekli küfürleşmelerine hiç girmeyeyim. Sonuçta bu konu daha çok su kaldırır. Mahkeme en iyi kararı verir demekten başka elden ne gelir? Ama şunu yazmalıyım. Biz gazeteci olarak iddianameyi ve duruşma tutanaklarını haber yaptığımız için Ergenekoncu yapılıverdik. Ey okuyucu, sizin okuduğunuz bu satırlar haber değil midir? Niye bunları gazetelerde, televizyonlarda görmediniz? Biz de mi görmemeliydik acaba? Bakın gazeteciler nasıl haberler yaptılar, bir örnek vereyim sadece. Osman Yıldırım Cumhuriyet gazetesine bombaları atması karşılığında kendisine 500 bin dolar teklif edildiğini söyledi. Ergenekon aracılığıyla Muzaffer Tekin Ataşehir'deki evde teklif etmişti. 12 Mart 2008 savcılık ifadesi. İki el bombası atma karşılığı 500 bin dolar. Rakamın astronomik olması bir yana, bu 500 bin dolar rakamının Osman Yıldırım'ın zihnine nereden girdiğini merak ettim. Dipnot. Malatya zirve katliamında da bir 500 bin dolar rakamı vardır. Cinayetten hükümlü eski astsubay Metin Doğan, savcı Zekeriya Öz'e cezaevinde mektup gönderdi. Yazdığına göre Veli Küçük Malatya zirve katliamı için kendisine 500 bin dolar teklif etmişti. Bu mektup Ergenekon'un ek delil klasörüne kondu. Veli Küçük herkese 500 bin dolar dağıtıyordu. Ya da gazeteleri okuyup TV seyreden herkes eline kağıt kalem alıp itirafa başlıyordu. Yazdım ama şimdi biraz açayım konuyu. Danıştay suikastından 1,5 ay sonra 6 Temmuz 2006'da Yeni Aktüel dergisinde Ecevit Kılıç imzasıyla bir haber çıktı. Danıştay cinayetler için. Milyon dolar? Habere göre Danıştay saldırısı Kuzey Irak'tan taşınan 500 milyon dolar paranın komisyonu için işlenmişti. Komisyon 150 milyon dolardı. Haberin kaynağının MIT olduğu yazılıydı. Evet, iddia büyüktü. 500 milyon dolar Ankara'da Hakkı Hoca lakaplı birine teslim edilmişti. Alparslan Arslan paranın %30'unu alacaktı. Alamayınca eski mitçi DF'ye başvurup beni Veli Küçük'le görüştür, o bize yardımcı olur demiş ve arkasından Cumhuriyet ve Danıştay saldırıları gelmişti. Habere göre Alparslan Arslan komisyonunu alabilmek için bu saldırıları yapmıştı. Haberi okuyunca irkiliyorsunuz, dehşete kapılıyorsunuz, neler oluyor diye soruyorsunuz. Ancak zaman soruların yanıtını ortaya tek tek çıkardı. Haber tamamen yalandı. MASAK iddianın saçma olduğunu belirten rapor verdi mahkemeye. Ergenekon duruşmalarında haberde adı geçen, haberi yapan gazeteci Ecevit Kılıç'la dahil hepsi tanık olarak konuştu. Gazeteci Kılıç haberinin hiçbir satırını savunamadı. "Bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Haber kaynağım beni yanıltmış olabilir," dedi. Nisan 2011. Topu MİT'e attı. Kanı bilgisi gibi basın terminolojisine geçecek katkıda bulundu. Burada aslında asıl mesele şuydu. Yine bir gazeteci eline tutuşturulan sözüm ona bilgiyi araştırmadan soruşturmadan haber yapmıştı. Peki kaynağı kimdi? MİT bu konuyla ilgili 3 Kasım 2010 tarihinde Ergenekon davasına bir yazı gönderdi. Danıştay saldırısından hemen sonra teşkilata gelip bilgiler veren bir çalışanının marifetini anlatıyordu. MİT mensubu Mehmet Eymür'ün talebi üzerine 30 Haziran 2006'da yapılan görüşme sırasında anılan tarafından müsteşarlığımıza intikal ettirilen hususların anılan dönemde incelenmesi sonucunda Mehmet Eymür'ün şahıs, olay, kurum ve kuruluşlar ile ilgili iddialarının tamamen kendi kişisel bilgilerine yönelik olduğu belirlenmiş olup teşkilatımızda da bahse konu iddiaları teyit edebilecek bilgilere rastlanılmamıştır. Ne tesadüf. Bu görüşmeden bir hafta sonra Sözde gazeteci Ecevit Kılıç Yeni Aktüel'de ilgili o haberi yazdı. Yine sorayım, kaynağı kimdi acaba? Bitmedi. Aynı bilgiler daha sonra Ergenekon savcılarına da gönderildi. Savcılar bu bilgilerin tespit edilemeyen bir adresten gönderilen bir zarfın içindeki CD ile geldiğini söylediler. Yargılamalar sırasında ne mektup zarfı ne de CD ortaya çıkarıldı. İkisi de kayıptı. Ancak savcılara gönderilen bilgi notunun altında MHTML 2. file 2. m. Mehmet Eymür desktop savcı yeni aktüel sayı 52.mht dosya adresi vardı. Savcılar bu imza ortaya çıkınca bu bilgilerin başsavcı vekilinin odasında flash bellekle verildiğini söylediler. 2 Ocak 2009. Bu kaçıncı sehven? Ama ne gariptir ki aldıkları bilgiye ilişkin tutanak düzenlemek yerine mektupla geldiğini iddianameye yazdılar. Yorum yok. Sonuçta, Danıştay suikastını Ergenekon'a bağlayabilmek için kimler ne tür gizli tertiplere girmişti şaşkınlıkla takip ediyorsunuz. Nasıl şaşırmazsınız? Cemal Alparslan Ertuğ adını anımsadınız mı? Semih Tufan Gülaltay'ı Mehmet Eymür'e götüren kişi. Gülaltay yakından tanıdığı Ertuğ hakkında 26 Aralık 2008 tarihli duruşmada şöyle dedi. Cemal Alparslan Ertuğ şu Danıştay cinayetini işleyen genç avukat Alparslan'ı Yeditepe Hukuk Bürosu'nu kiralayıp tefriş edip dayayıp döşeyip Alparslan'ı oraya alıp istihdam eden adamdır. Ertuğ bu konuda nedense hiç sorgulanmadı. Mehmet Eymür adı daha birçok olayda geçecekti. Hep yazdım. Bu tür karanlık olaylarla ilgili kitaplar yazmış biri olarak söyleyebilirim ki Ergenekon operasyonları dahil her kirli tezgahın altından özellikle bir isim çıkar. Mehmet Eymür. Tuncay Güney ile ilişkisi konusunu kitabın ilk bölümlerinde yazmıştım. Birinci MİT raporu ve ikinci MİT raporunu kaleme alan Mehmet Eymür Ergenekon operasyonunda kiminle ortak hareket ediyordu acaba? ABD'deki ilişkileri de gün gelir açığa çıkar mı? Semih Tufan Gülaltay 26 Aralık 2008 tarihli duruşmada bir dönem emrinde çalıştığı Mehmet Eymür için şunları söyledi. 1993'te Ankara Gümrüğü'ne P2 Mason Locası'nın finansörü bir ailenin otomobil fabrikasından özel yapım bir zırhlı araç geldi. Diplomatik permiyle Mehmet Eymür'e. Bu araç Ankara Tandoğan'da bir galeride Mehmet Eymür'ün bir diplomat arkadaşının üzerinden çekilip satıldı. Mehmet Eymür üzerine ayrı bir kitap yazmak lazım. O kadar araştırdım bulamadım. Danıştay suikastının hemen ardından polis Muzaffer Tekin adına nasıl ulaştı? Saklan, ben sizi pazartesi Ankara'ya götürürüm diyen Ertaç Giray aynı zamanda Mehmet Eymür'ün de avukatıydı. Mehmet Eymür o gün Fenerbahçe Ordu evindeki masada Muzaffer Tekin'in yanında oturan M. Zekeriya Öztürk'ü de tanıyordu. Muzaffer Tekin'in babası vasıtasıyla yakın görüştüğü Demir Bükülmez, kumarhaneler kralı Suudi Özkan'ın sağ koluydu. Bilindiği gibi Mehmet Eymür de Suudi Özkan'ın yanında danışman olarak çalışıyordu. Bir şey ima etmek için yazmıyorum, sadece kafamdaki soruya yanıt bulmaya çalışıyorum. Muzaffer Tekin'i birileri oyuna mı getirdi? Sorular bitmez. Örneğin, Danıştay suikastını Ergenekon davasına bağlamak için niye çok çaba harcandı? İddianamede bir zorlama olduğu ortada. Alparslan Arslan çevresiyle ilgili pek bir araştırma yapılmamışken, Ergenekon tutuklularının suikastla irtibatını kurmak için olağanüstü bir çaba göze çarpıyordu. Niye? Terörle mücadele yasasının birinci maddesi 29 Haziran 2006 tarihinde değiştirildi. Bir fiilin terör suçu olması için birden fazla kişinin örgütlenip silah, mühimmat bulundurması yeterli değildi. Cebir ve şiddet içeren eylem gerekiyordu. Yani Ergenekon'un terör örgütü kapsamına alınması için yakalanan kişiler, ele geçirilen silahlar yeterli değildi. Şiddet içeren eylem gerekiyordu. Yani şu, Danıştay suikastı Ergenekon'a bağlanınca örgüt terör örgütü oluverdi. Bunları hiç konuşmadık, bunları hiç yazmadık, herkesi uyuttular. Ya da uslu uslu durmayıp yazanı Silivri cezaevine attılar. Artık uzatmayayım, sanıyorum Danıştay suikastı konusunda yine de bir fikir sahibi oldunuz. Muzaffer Tekin'le cezaevinde karşılaşmak beni nerelere götürdü? Muzaffer Tekin suçlu mu, masum mu? Bunun kararını bir gazeteci veremez. Gazeteci bıkmadan usanmadan sorularının peşinden gider. Her türlü zorbalığa, bilgi kirliliğine rağmen inandığı gerçekleri yazar. Ben buna inanırım. Ve 25 yıldır hep böyle yaptım. Evet, yazdığım gibi mahkeme kuşkusuz en doğru kararı verecektir. Buna inanmak dışında elden ne gelir? 9. gün, 22 Şubat 2011, Salı. Tutuklu ve hükümlerin dikkatine, sabah sayımı için düzen alın. Kalktım, pencereyi açtım. Hava buz gibi, Trakya soğuğu bu. Bu kış gökyüzü kar ile yağmurun sürekli düellosuna sahne oluyor. Benim için pek fark etmiyor. İkisi de kederlendiriyor. Yaz mevsimi çocuğuyum, sıcak neşelendiriyor. Özenle giyindim, az sonra sanki kale kapısı açılıyor gibi büyük bir gürültüyle koğuşun demir kapısı açıldı. Gardiyanlar sayımı yapıp dilekçeleri alıp gitti. Ayrıksı bir terör suçlusuyum. Üzerimde gri rob de chambre, altımda kareli pijamam var. Gardiyanlar şaşkınlıkla bakıyor her sayımda. Cezaevinde pek görülen bir sabah kostümü değil herhalde. Sosyetik terörist. Sayımdan sonra yatağa döndüm. Cezaevinde en çok bulunan zamanı doya doya kullandım. Duvarda bir böcek var. İstanbul'daki evde olsa yerimden fırlarım. Şimdi yatakta ellerim ensemde sadece gözümle takip ediyorum. Gregor Samsa'yı, Kafka dönüşümde herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor der. Benim parmaklık çift kat oluyor bu durumda. Kahvaltı zamanı genellikle çay, peynir, zeytinimiz var. Kepek ekmek için bugün dilekçe yazdım. Dedim ya, sosyetik teröristim ben. Kahvaltı sonrası avluda volta attık. Oktay Yıldırım ve Barış Pehlivan sigara içiyorlar sürekli. Odada sigara yasağı başlatmam lazım. Onlar da farkında. Dipteki hücreyi sigara odası yapmaya karar verdik. Dışarısı soğuk, rüzgar nemli, avluda fazla kalamadık. Oktay Yıldırım'ın bir sürprizi oldu. Türk kahvesi. Nasıl yapacaktı? Ne cezve vardı ne de kahve makinesi. Konserve kutusundan cezve yapmıştı. Semaverde kaynayan suyun içine konserve kutusunu koydu. Sıcak suda kahve pişmeye başladı. Türk kahvesini cezaevinde yapmak hayli emek istiyor. Yarım saat sonra kahvemiz hazır. Fincanımız, su bardağımız, doğal olarak kahve falı yok. Fala da gerek yok. Hapis hayatımız iktidarın, cemaatin, iki dudağının arasında. Bilmeyen mi vardı? O sırada gazetelerimiz geldi. Gazeteci Nedim Şener Zaman Gazetesi ve benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuştu. Milliyet'teki haber şöyleydi. Milliyet muhabiri Nedim Şener Ergenekon kapsamında tutuklanan ve iş yerindeki bilgisayarda ele geçirilen ve kendisine ait olmadığını söylediği Ulusal Medya 2010 isimli belgede yer alan Nedim ismindeki kişi için adı geçen şahıs gazeteci Nedim Şener olabilir ifadesini kullanan Soner Yalçın ile Zaman Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Hayri Beşer hakkında iftira iddiasıyla suç duyurusunda bulunacak. Ne diyebilirim? Nedim Şener haklı. Ama sanıyor ki ortada bir hukuk, adalet var. O da TV'ye virüsle gelen uyduruk Hanefi'nin kitabı ne durumda? Referandum öncesine yetiştirilmeli. Nedim sıkıştırsın, hızlansın şeklindeki absürt yazıyı hakim sorunca şöyle dediğimi anımsıyorum. Samanyolu TV'nin uyduruk dizi senaryosuna benziyor. Gerçekten böyle bir metne ne diyebilirsiniz? Kızgındım, aklıma geleni söyledim. Ne söylediğimi bile hatırlamıyorum. Evet, belki yersizdi kızıp tepki göstermem. Ama söylesem ne olur, söylemesem ne olur? Kirli bir oyun bu. Nedim Şener'le hiç yan yana gelmedim. Hanefi Avcı'yı yıllardır görmemişim, görüşmüyorum. Ne yani şimdi? Bu uyduruk Word parçasına göre biz örgüt müyüz? Nedim Şener'e kızmam, kızamam. Ne diyor koca şair Aragon? Bütün dünya tutuştuğu anda ateş insanı yakmaz demenin bir anlamı yoktur. CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadol, Baki Özilhan'a yazdığım özel mektubu kimin sızdırdığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yazılı soru önergesi haline getirip Başbakan Erdoğan'a sormuştu. Soner Yalçın'ın Baki Özilhan'a yazmış olduğu mektubun kamuoyuna yansımış olması, hükümetinizin sadece telefonları dinlemekle kalmadığının, aynı zamanda tüm elektronik yazışmaların, faksların ve mektupların da takip edilerek fişlendiğinin de bir göstergesi midir? Yandaş medya soluk almadan yalan habere devam ediyor. Kervana demokrat, liberal diyenlerin de katılmasına medyanın kıdemli yazarı Hıncal Uluç'la sitem etmişti. Bu ülkede haklarında verilmiş hiçbir mahkumiyet hükmü olmayanları, kaçma ve delilleri yok etme ihtimalleri de yokken aylarca içeride tutan, tutukluluğu mahkumiyete çeviren savcı ve yargıçları destekledin mi demokrat? Kutsal savunma hakkını kullanan avukatlar yönünde fikir yürütüp masumiyet karinesinden söz ettin mi faşist oluyorsun? Yani fikir ve ifade özgürlüğünde geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Yaşasın benim liberal ve demokrat meslektaşlarım. Yandaş medyanın havasını basındaki sağduyulu kalemlerden Yalçın Doğan veriyordu. Geçen gün bazı gazeteler Soner Yalçın'la birlikte yeni bir TV'de çalışacağı öne sürülen gazetecilerin isimlerini yayınlıyor. Doğru bile olsa sanki o isimler suçlu ve Ergenekon sanık adayı. Liste yayınlayarak korku salmak, insanları deşifre etmek. Tam cadı kazanı. Bunu yapanlardan biri de her hafta medyaya ahlak ve fazilet dersi vermeye kalkan Ekrem Dumanlı yönetimindeki Zaman Gazetesi. Dinimizde insan avına çıkmak var mı? Yandaş medya, özel yetkili gazeteciler, aklı cüzdanında olan gazeteciler. İrade kişiliğin temel taşıdır. İradesi başkasının hakimiyetinde olanların, bırakın gazeteci yazar olmayı, insan bile oldukları şüphelidir, kuldurlar. Hakkımda o kadar çok yalan yazı var ki beni cehennem kazanında kaynatmaya karar vermişler. Sanıyorum bu derece nefretin sebepleri arasında kıskançlık da var. Bu korkunç haksızlığın başka açıklamasını bulamıyorum. Sonuçta suç ne ki? Düşünce. Katılırsın veya katılmazsın. Bu zalimlik niye? Ya o dil, üslup yavanlığı, bayağılık, zayıfların dayanışmasıdır. Bu nedenle bunlarla muhatap bile olmamak gerekir. Aksi durum bunlara değer biçmek anlamına gelir. Artık buraya yazılarını alıntılamaya değmez. Koğuş kapısının ortasındaki demirden pencereyi mazgalı açan gardiyan seslendi.
Soner Yalçın, avukat!
Gazeteleri bıraktım hemen. Gardiyan kapıyı açtı, üstümü aradı. Demir parmaklıkların biri açılıp diğeri kapanarak avukat odasına gittim. Feyza gülerek karşıladı. İlk günler cezaevine alışkanlık dönemi olduğu için haftada 5 gün gelmeye kararlı. Onca yolu büyük özveriyle aşıp geldiği için teşekkür ediyorum her seferinde. İnsan dostluğunu böyle zor anlarda keşfediyor. İlk sohbet konusu oğlumuz, biraz sinirliymiş. Okulda bir arkadaşı cezaevinde olmamla ilgili konuşmuş, canı sıkılmış. Feyza öğretmeni aramış. Öğretmen oğluma bir görev verip sınıftan uzaklaştırınca sınıfa benim cezaevine neden girdiğimi anlatıp bu konuda kimsenin konuşmamasını tembihlemiş. Oğlumun ne hissettiğini iyi biliyorum ama ne düşündüğünü bilemiyorum. Birlikte Prison Break dizisini seyrediyorduk. Hatta o da benzer bir cezaevi hikayesi yazmıştı. Şimdi babası cezaevinde. Neler geçiyor kafasından acaba? Zor soru. Ceza içeridekilere değil dışarıdakilere veriliyor aslında. En ağırı da çocuklara. Ah benim güzel oğlum. Biliyorum ki tüm çocuklar gibi ne yüce bir kalbi var. İnce hüzünlü konuları hızla geçtik. Sonra konu gazetecilerin tutuklanma meselesine geldi. Medyada bir korku hakimmiş. Herkeste aynı soru varmış. Sıra kimde? Artık Ergenekon soruşturmasında biliniyor ki gözaltına alınanlarla kimlerle görüştüğü sorulursa o kişiler bir sonraki dalgada gözaltına alınıyordu. Bu nedenle basın mensupları şimdi Silivri Toto oynuyormuş. Darbe döneminde bile böyle olmadığını söylüyormuş deneyimli gazeteciler. Türkiye hızla faşizme yol alıyordu. Kimileri ise hala orta yolculukta ısrar ediyordu. Ben yaramaz gazetecilerden değilim makaleleri yazıyorlar. Tanırım ama samimi değilim. Öyle ya, biz vebalıyız. Feyza Nihat Genç'in Oda TV'ye yazdığı makaleyi getirmiş. Öğrendim ki Radikal Gazetesi'nden Yıldırım Türker bizi uyarmıştı. Üslubumuzdan dolayı hapse atıldığımızı düşünüyor, ülkemin aydın prototipi işte. Geldiğimiz yer burasıdır, Nihat Genç harika yazmıştı. Vahşi yazar kimdir? Artık iyice öğreniyoruz. Bir telefon kaydında adı geçti diye sanatçı Nursel İdiz'in iç çamaşırlarının dahi Ergenekon davasında manşetlere taşındığı o günlerde yazar Perihan Maden oh olsun çığlıkları atmıştı. Değişen bir şey yok. Şimdi aynı gazetenin Yıldırım Türker'i durmak yok, yola devam diyor. Suskunlukları büyüdükçe vicdanları ciğerleşen tuhaf yaratıklar. Unutmayın, fazla susmuş insanların vicdanı denetimden çıkar. Kalkmış Soner Yalçın'ı karanlık kelimesinin şaibesiyle mahkum etmeye çalışıyor. Şu onlarcasından sadece biri Cengiz Çandar'ın siyasi ilişkilerinin tarihine bir baksın. Güzel bir saklanmış Amerika dış politikası romanı okumuş olur. Ve bu da 1000 ciltlik romanın sadece ilk cildi ancak olur. Nihat Genç ahlaklı, vicdanlı, gözü pek, inatçı ve sevgi dolu bir kalem. Yıldırım Türkerler, Cengiz Çandarlar nefret dolu. Kişiliklerini kemiren içlerindeki nefret duygusu. Hiç bitmez bu öfke. Kendinden başka herkesi öldürür ve bu nedenle ölüdürler aslında. Neyse, bu kadar yer vermeye bile değmezler. Döneme bağlı yazarlar her devir değiştiğinde dönerler. Kişilikleri tahrip olmuş bir kere. 24. ayrımın sonu. Sayfa 279.